Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresini anlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bugün bu sure bitecek. Allah-u Teala hem bu sureyi hem bütün Kur'an-ı Kerim'i %100 kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam gibi kendisine tam teslim olan kişiler olarak yaşamayı ve tüm insanlığa en güzel şekilde anlatmayı hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala Tevbe Suresi 123. ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Ey müminler, karşınıza çıkan kafirlerle savaşın. قَاتِلُوا savaşın. اَلَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Kafirlerden karşınıza çıkanlarla savaşın. Şimdi karşımıza çıkanlar nasıl çıkarlar? Ya Bakara suresinin 190. ayetinde olduğu gibi وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın şeklinde olur. Ya da bizimle anlaşmaları vardır. Anlaşmalarını bozacakları, yani böyle güvenilir bir bilgiyle anlaşmaları bozacaklarını hissettiğimiz zaman onların bozmalarını beklemeden biz bozar, karşılarına çıkarız. O da Allah-u Teala hangi ayet o?
Enfal suresi 58. ayet hocam.
Bir okur.
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمِّذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا.
Yani herhangi bir toplumun hainliğinden korkarsanız, ne demek hainlik? Yapmış olduğu sözleşmeye aykırı davranacağından korkarsanız. Maalesef uluslararası ilişkilerde menfaatler çok önemlidir. Her an değişebilir. O zaman hemen bir o anlaşmayı, onları beklemeden o anlaşmaktan vazgeçtiğimizi şey yapacağız.
Bildireceğiz.
Kendilerine bildireceğiz. Bildirdikten sonra tabii hemen biz de müdahalemizi yapacağız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Beni Mustalik gazvesine gitti. Çünkü Beni Mustalik Mekkelilerle ve çevre Araplarla işbirliği yaparak Hendek Savaşı'na gelecekti ve Resulullah da onları Hendek Savaşı'na gelmeden önce etkisiz hale getirerek düşmanın sayısını birazcık azaltmış ve Müslümanları da maddi olarak oldukça güzel bir şekilde destekleyecek bir noktaya getirmişti. Şimdi karşınıza çıkma meselesini bir de bu surede çokça okuduğumuz Tebük seferi olarak da düşünebiliriz. Evet, Tebük her defasında tekrarlıyoruz. Mekke'den Medine'den 750 kilometre uzaklıkta. Ama Rumların Mekke'ye geleceği sağlam haberi ulaşmış. Buyurun beyler gelin demek yok, demek bunlar karşımıza çıkmaya hazırlanmışlar ve harekete geçmişler. Onları beklemeden efendim işte yazın sıcaklığı, çölün zorluğu, yolun uzaklığı, düşmanın büyüklüğü hiçbir şey ifade etmez. Neden dolayı? Çünkü onlar geliyorlar. Yani burada şu da aklınıza gelebilir. Bedir Savaşı ile ilgili ayetleri okuduk. Bedir Savaşı ile ilgili ayetlerde Allah-u Teala Enfal 165'te ne diyordu? İstersen orayı bir oku.
Ya eyyühen nebiyyü harrizil mu'minine alel gital.
Müminleri savaşa hazırla. Çünkü bu Mekke'ye, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye hicretinin hemen birinci senesinde inmiş olabilecek bir ayet-i kerimedir. Çünkü 1,5 sene sonra zaten şey oldu.
Bedir
Savaşı oldu. Daha Medine'ye yeni gelmiş. hicret etmiş ama müminleri savaşa hazırla diyor Allah. Evet.
İn yekum minkum 20 sabirun yaglibu 200.
Sizden diyor 20 tane sabırlı kişi olursa 200 kişiyi yener diyor. Ya ne demek 1'e 10? Tamam, bir 1'e 10'luk bir hesap. Peki bu 1'e 10'luk hesabı Resulullah'ın Tebük için yapma ihtimali var mı? Bizans'ın ordusuyla kendisini karşılaştırabilir miyiz? Böyle bir imkanı yok yani. Ondan sonra devamını oku.
Ve in yekum minkum mi'etun yaglibu elfen minellezine keferu.
Tamam, 100 kişi ise 1000 yener diyor. Böyle bir hesap da yapamaz orada. Hatta şeyle de yapamaz. Yani benim müstarikle ilgili de yapamaz. Çünkü adamlar geliyor. Buyurun beyler. Ya da Resulullah'ın Hendek Savaşı'nı düşünün. Yahudiler, bütün Araplar, Mekkeliler hepsi ittifak etmiş. Yani bir oranlama yaparsanız Müslümanların sayısı çok az. Kendileriyle ittifak eden Beni Kurayza da karşı tarafa geçmiş. Yani şimdi o zaman sayı şeyi nerede yapacağız? Bu da son derece önemli. Peki istersen o ayetin devamını oku.
Sonra 60, bir sonraki 66. ayet. El-âne haffafallahu ankum ve alime enne fiyikum da'fâ.
Bak, Allah şimdi size olan şeyini hafifletti. Yani yüklediği yükü hafifletti. Bildi ki size bir zayıflık var. Öyle 1'e 10 yapamazsınız. Bir zayıflık var.
فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ.
Şimdi sizden sabırlı 100 kişi 200 kişi yener dedi. Ne oldu? 1'e 2'ye düştü. 1'e 10'dan. Evet. Çünkü müminlerde gereken gücü Allah-u Teala görmedi. Evet.
Ve in yekun minkum elfun yaglibu elfeyni bi iznillah.
Ondan sonra 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yener dedi. 1'e 2'ye düşürdü. Fakat burada tabii evet, bu konuda ayetleri çok okuduk ama sadece konumuzla alakalı kısmını şey yapacağız. Mekke'den kervanı korumak için Mekkeliler çıkmışlar. 1000 kadar kervan ve 1000 kadar Mekkeli çıkmış, şimdi yani 1000 kadar kervan değil, kervan işte şey, deve, 1000 kadar deve, tabii 1000 kadar da adam çıkmış develeri korumak için. Savaşa gelmiyorlar ama Allah-u Teala savaşmak için Müslümanları çıkarmış, hazırlamış. Şimdi gidiyorlar, Müslümanların sayısının kaç katıydı Mekkeliler?
3 onlar da 1000 kişiydi.
3 katından fazlaydı. 3 katından fazlaydı. Allah-u Teala ne yaptı? 1'e 2 yaptığı için hem Resulullah rüyasında onları az gösterdi hem de karşı karşıya geldikleri zaman Müslümanların gözünde az gösterdi.
Yani
Müslümanları da onların gözünde az gösterdi. Kaç gösterdi? O iki katı gösterdiğinde biz onu Ali İmran suresinin 13. ayetinden öğreniyoruz. Şimdi ama buradaki durum, burada eğer Müslümanlar Bedir'de Mekkelilerle savaşmak için karşılarına çıkmasalardı, Mekkeliler de savaş için gelmemişlerdi zaten. Develerini korumak için gelmişler. Müslümanlar da deve için çıkmışlardı ama Allah-u Teala ne dediği şey Enfal suresinin baş tarafında o gerçeği gerçekleştirmek için. Çünkü Allah-u Teala Mekke'de
yardım sözü vermiş
ve Müslümanların Mekke'yi alacakları sözünü vermiş. Biz bunu ayrıntılarıyla şey yaptık zaten. Hani okumak isteyenler Bedir Savaşı ve Kader yazısında bunun da ayrıntılarını görebilirler. Yani sitemizde yayınlanıyor. Bakın burada şimdi karşı taraf savaşa gelmiyor. Ama karşı taraf savaş suçu işlemiş bir toplum. Müslümanları ülkelerinden çıkarmış. Bir gurbet çıkarmalarına destek vermiş. Ve bunlar o ülkeleri, yani bunu çıkarıldıkları Mekke'yi geri alma hakkı elde etmiş olan kişiler. Ama bu şimdi okuduğum ayette durum farklı. Bakın, sizin karşınıza çıkan kafirlerle savaşın. Şimdi şeyi düşünün, Hendek Savaşı'nı düşünün. Karşımda yani şimdi bu mantıkla mesela Yahya Hoca ile her zaman yapıyoruz ya, karşılıklı sohbet şeklinde olsun ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi mesela Medine'deki Müslümanlar az önce okuduğun ayetlerin sayısına göre hareket etselerdi. Hendek Savaşı'nda ne yapacaklardı?
Teslim yani zaten dışarı çıkamadılar, içeride tamamen bırakıldılar.
Teslim olacaklardı, yani. Savaşmayalım diyeceklerdi. Ama bak burada sizin karşınıza çıkanlarla savaşın. Ya da yine sık sık tekrar ettiğimiz bir, geçen hafta da okuduk onu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ordusunun karşısında tek başına olmasına rağmen geri dönmedi.
Uhud'da
neyse bak. Yanlış söyledim iyi. Uhud'da sen olmasaydın belki hiç fark edemeyecektim hatam. İnsan bazen fark edemiyor. Uhud'da ne yaptı? Tek başına da olsa kaldı, Allah'ın emrini yerine getirdi. Sonra diğerlerde döndüler. O zaman düşman geldiğinde artık sayı hesabı olmaz. Şimşek'e gittiğinde, Tebük'e gittiğinde de sayı hesabı yoktu.
Ya da zaten bilemezlerdi de yani ne kadar geliyor falan dedim.
Hayır, bilebilecekleri neydi? Kendileri bir sonlar 1000. Yani öyle bilirlerdi. Yani öyle bilirlerdi. Bugün herhangi bir toplumun işte Amerika'ya karşı ya da Rusya'ya karşı savaşlaşması gibi olurdu yani. Yani küçücük bir toplum. Ya sen kimsin ki bunlara? Ama öyle değil. Allah ne diyor bize?
وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِرْضًا.
Bak, وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِرْضًا. Bunlar sizde böyle bir sertlik, böyle bir güç, bir kuvvet bulsunlar. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مُعَ الْمُتَّقِينَ. Şunu çok iyi bilin. Allah müttakilerle beraberdir. Yani yanlış yapmayanlarla beraberdir. Sen Allah'ın koyduğu kurallara uy. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tek başına Uhud Savaşı'nda uydu. Mekkeliler hiçbir şey yapamadı. Arkasından geldi. Galipken mağlup hale dönüştüler. Allah müttakilerle beraberdir. Yani biz Müslüman olarak yapacağımız tek şey Allah'a karşı yanlış yapmamaktır. Peki وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِرْضًا. Bunun ayetlerini istersen bir oku.
Evet. Onun yine bir benzeri bu surede geçti hocam. Önce oraya bakalım. Tevbe suresinin 73. ayeti. Birazcık geride. Orada Cenab-ı Hak Resulullah hitaben şöyle buyuruyordu. يَا اَيُّهَا النَّب۪ي Ey Nebi! جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Yani onlara karşı var gücünde ne gerekiyorsa o şekilde mücadele et. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ Ve onlara karşı sert ol, sağlam ol, dik dur onların karşısında. Evet, asla taviz falan verme. وَمَأْوَاهُمْ cehennem, onların varacakları yer cehennemdir, barınakları. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Ne kötü hale gelmektir o. Bir aynen bunun benzeri Tahrim suresi 66. surenin 9. ayetinde var. Hemen oraya da bir bakalım. Tahrim suresinde de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor yine. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim ve me'vâhum cehennem ve bi'sel masir. Aynı. Tevbe suresi 73'ün birebir tekrarı. Ey nebi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Yani onlara karşı var gücünle mücadele et. Veğluz aleyhim. Onlara karşı sert ol. Ve me'vâhum cehennem. Onların varacakları, barınakları, sığınakları cehennem olacaktır. Ve bi'sel masir. Ne kötü hale gelmektir o. Şimdi bakın 3 ayet oldu. Yani hem Tevbe'de 2 defa, hem bu Tahrim suresinde ve bir de farklı bir ifadeyle
4 olması lazım.
Farklı bir ifadeyle
iki,
de
2-2 olduğu için
Saf suresinde yani 61. surede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. 4. ayette İnnallâhe yuhibbullezîne yukâtilûne fî sebîlihî. Allah kendi yolunda savaşanları sever. Nasıl savaşanları? Saffen, bir saf halinde. Nasıl? Keennehum bünyanun mersus. Sanki birbirlerine perçinlenmiş, böyle kurşundan bir sağlam yapılar gibi. Bak işte gılzanın farklı bir ifadeyle söylenmiş şekli. Sizde bir sertlik, sağlamlık yıkamayacağını anlayacak seni. Bakın 4 tane ayet olmuş oldu. Şimdi bunlar... gayrimüslimlerle iyi geçinmeyi emreden ayetlerle sanki ilk başta çelişiyor gibi gözüküyor. Hani bu soru akla gelebilir. Ya Allah işte iyi geçinin onlarla işte ve la tücadilü ehlel kitabı illa billetiye ehsen. Hani en güzel yollarla onlarla mücadele. Bak burada sert olun diyor. Taviz vermeyin. Ya bunların her birinin bağlamı farklı. Savaş meydanında değil mi? Yani cihadı, mücadeleyi, savaşı gerektiren ortamlarda artık yumuşak mumuşak davranamazsın.
Yani
onlara biz boyun eğemeyiz.
Bitti. Hiçbir adam kalkıyor, konu. Geliyor. Sen ne diyeceksin? Aa, ben çok iyi insanım. Ben işte
kusura bakma.
Böyle bir şey olmaz. Sapasağlam dimdik duracaksın. Savaş öncesinde bile sende böyle bir zaaf falan görmeyecekler bunlar. Bununla ilgili ayeti yine hatırlayalım mı? O da Enfal suresinin 60. ayetiydi. Allah Teala bize her daim hazır olmayı emretmiş miydi? Yine bu ayeti beraber okumuştuk. Ne diyordu 60. ayette? Biraz önce okumuştuk ya hocam. وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً. Hani anlaşmayı
birlikte,
onu çok, birlikte çok okuyalım. Güzel olacak. Yani, وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً. Hani kendileriyle anlaşma yaptığın bir topluluğun anlaşmayı bozacaklarına dair kuvvetli emareler varsa elinde. Öyle zanna dayalı bilgilerle falan değil. Yani istihbarat aldı, bunlar anlaşmayı bozdu, bir hainlik peşinde. O zaman فَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا. Sen de mütekabiliyet prensibine göre sen de ondan önce diyeceksin ki asıl ben bozuyorum seninle anlaşmamı. Bunu oraya bildireceksin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِن۪ينَ. Çünkü Allah hainleri sevmez. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. O kafirler var ya, hani bizi geçeceklerini falan zannetmesinler, bizi çaresiz bırakacaklarını.
Ya öne geçemez.
Tabii öne geçemez. İnnehum la yu'cizun. Onların buna gücü kuvveti yetmez. Ama Allah'ın bizden istediğine ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvve. Ama onlara karşı gücünüzün yettiği ölçüde kuvvet hazırlayacaksınız her daim. Ne gerekiyorsa, neye gücün yetiyorsa, dönem, şartlar, şu bu, onlar hazır olacak. Artı
istersen şöyle şey yapalım, bu bak e'iddu lehum derken emir her Müslümana değil mi?
Evet.
O zaman ben bir Müslüman olarak param yok, pulum yok, hiçbir şeyim yok. Nasıl hazırlarım? Kendimi yani yürüyerek, koşarak, şuna bir savaşta, çünkü vücudum eğer savaşmaya hazır değilse yürüyemem de, biraz sonra yorulurum, ayağa kalkamam, adam gelir ben şey yapar. Dolayısıyla Müslümanların yani sürekli yürümeye, koşmaya, yani vücutlarını hazır tutmaları gerekir. E bir de savaş taktiklerini çok iyi öğrenmeleri lazım. Bu en yeni savaş taktikleri nedir? Ben öğrenebildiğim kadar öğrenmem lazım. Yani bugünkü gibi efendim işte şu yaştayken askere gideceksin. İşte oradan geleceksin. İşte asker olmaz bakın. Biz ordu millet olarak bilinir. Müslümanlar hep öyledir. Ordu millet. Bak orada emir her Müslümana değil mi?
Evet.
Kadın erkek ayrımı var mı?
Yok.
Her Müslümanaysa efendim savaşı ordumuz yapsın. Ondan sonra biz de arkadan onun şeyini yapalım. Metiyelerini yapalım. İşte vatan için canını feda edenler alkış. Kardeşim sen de her an savaşa hazır olacaksın. Yani Osmanlı'yı ordu millet derler. Çok doğru. Biz ordu millet olmak zorundayız. Resulullah böyleydi. Mesela sen Mekke'de şu adam şurada Resulullah'ın ordusu var işte falan kışlada, hiç duydun mu?
Hepsi zaten. Yani Resulullah'ın kendisi işte. Yani kendisi. Hem Allah'ın nebisi hem aynı zamanda savaşta komutan.
Onun için bizim Müslümanlar olarak bu durumda olma mecburiyetimiz var. Ordusu ayrı, milleti ayrı şekle 19. asırda girmişiz ve her şeyi kaybetmişizdir. Evet, devam edelim. Evet.
Bir daha tekrar edeyim 60. ayeti. Ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvve. Gücünüzün yettiği ölçüde kuvvet hazırlayın. Yani savaş aleti olur, ne olursa olsun. Bunun yanı sıra bakın, yani zaman, şartlar ne gerekiyorsa onu zaten yapıyorsunuz. Artı ve min ribatil hayl. Bir de savaş için bağlanıp yetiştirilen, beslenen özel atlar yetiştireceksiniz. Yani bütün bu teknolojik aletlerin yanı sıra onlar olacak. Hani bu dersi anlatırken konuşmuştuk. Yani bugün ne gerektiriyor? Denizaltısı, uçağı, tankı, İHA'sı, SİHA'sı, onlar zaten olacak. Yapabiliyorsan yapacaksın. Artı bunların yanı sıra bir de onların devre dışı kalma ihtimali her an var mı? Var. Değil mi? Neticede onlar teknolojik aletler. Ya işte benzinle, ya elektrikle, ya bir şeyle çalışıyorlar. Tüt, bitti. Ne yapacaksın? Ve min ribatil hayl. Hemen şeyin olacak yanında alternatifin, savaş için bağlanıp beslenen özel atlar. Ve nasıl olacak bunlar? Bakın öyle bir yapacaksınız ki turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum. Hazırladığınız bu kuvvetle, atlarınızla, yani her an savaşa hazır görünümünüzle sizin de Allah'ın da olan düşmanlarını korkutacaksınız. Yani korku salacaksınız. Sizden ürperecekler. Yani bunlara dokunursam mahvederler beni diye adam daha sana dokunmadan bilecek bu korkuyu, hissedecek. Bunu dışarıya verebilmek lazım demek ki. İşte bakın, hem daha savaş başlamadan önce, hem savaş esnasında, yani savaşın gerektirdiği şartlarda dik ve sağlam, sert durmak önemli. Ama onun dışında savaş olmayan durumlarda her insanla olduğu gibi, bunlarla da gayrimüslimlerle de tabii ki her türlü iyi geçinme Allah'ın zaten Kur'an-ı Kerim'de sürekli okuduğumuz Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde anlatılıyordu. Ne diyordu Allah? Bize dinimiz yüzünden savaş açmayan, bizi yurdumuzdan çıkarmayan ve yurdumuzdan çıkaranlara da destek vermeyenlere karşı iyilik yapmayı Allah asla yasaklamıyor diyordu. Yani onlarla iyi ilişkilerimiz her türlü devam eder. Her türlü. Hiç problem yok. Ama onlar kalkıp tabiri caizse kaşınırlarsa, o zaman da bakın, o zaman Allah'ın başka bir emri bu sefer devreye giriyor. O zaman da sağlam duracağız, dik duracağız. Asla geri adım falan atmayacağız. Resulullah'ın yaptığı gibi gerekiyorsa tek başına kalacağız, canımızdan geçeceğiz ama prensiplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
Şimdi konu değişiyor. Tevbe suresinin 124. ayetinden devam ediyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ. Bir sure indirildiği zaman onlardan şöyle diyen vardır. Onlar dediği münafıklar tabii. Bu Tevbe suresinde biliyorsunuz sıklıkla münafıkları anlatan ayetler okuduk. اَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِي اِيمَانَ. Yani bu inen sure hanginizin imanını artırdı ki? Ne yani? Aynı şey bugün de çok karşılaşıyoruz bu tür şeylerle, değil mi? Yani tamam ama ne var yani? Ne olmuş işte falan filan, böyle Kur'an'ı hafife alan, önemsemeyen bir sürü insanlarla karşılaşıyoruz. Demek ki bu Resulullah'ın hayatında onun karşılaştığı bir olay. Bizim de karşılaşmamız gayet normal. Ve de yine tekrar ediyoruz ve bu ayet, bu sure Resulullah'ın en güçlü olduğu zaman inen bir sure.
Evet, yani hatta inen ayetlerin en son inen ayetlerden olduğu sure.
Evet, en son inen ayetler olduğu sure.
Tabii. Şey olmuş,
her şey olmuş. O kadar güçlü bir hale gelmiş. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ama müminler, müminlere gelince inen sure müminlerin imanını artırır. Aa, Allah böyle mi diyor? Ne kadar güzel ya. Elhamdülillah diye bir teslimiyet gösterirler. Ve birbirlerine müjdelerler. Ya bak şöyle bir sure inmiş, duydun mu? Dedikleri zaman ne olur? O sure herkesin kafasına yerleşiyor, değil mi? Onlarca Müslüman hafızasına yerleştiriyor ve hayatında yaşamaya çalışıyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Ama kalplerinde bir hastalık olanlar. Yine biz burada sıklıkla bir şey yapıyoruz. Görüyorlar gerçekleri, anlıyorlar. Doğruları görüyorlar, hesaplarına gelmiyor. Bu defa üstünü örtüyorlar. Üstünü örtmeleri bir hastalık oluyor. Bunlar ya üstünü örttüklerini açıkça söylüyor, kafir oluyorlar, ya da söylemiyor. Kendilerini Müslüman gösterip münafık oluyorlar. Kalplerinde fezadethum ricsen ilarisiyim. Kendilerinde zaten bir pislik var. O pisliklerine pislik ilave ediyor. Ya o pislik manevi pislik tabii, maddi pislik değil. Yani bunlar yanlış ve kötü şeyler içerisinde oluyorlar. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Öldükleri zamanda kafir olarak ölürler. Yani niye? Çünkü artık bunlar kararlı. Dönme niyetleri yok. Tabii Allah-u Teala dönmek kapısını hiçbir zaman kapatmaz. Sıklıkla okuduğumuz Nisa suresi 17. ayetti galiba. Yani ölümden önce kafirlerin de 17-18. Ayetler, kafirlerin de ölmeden önce, öncesine kadar tevbe imkanları var. Ama bunların kararlılıkları bu şekilde, ama kararlanan her anda vazgeçebilirler. Evet, şimdi burada bununla ilgili şey var mı?
Bu hocam, şimdi şunu özellikle ben söyleyeyim burada, çok kısa olsun fazla uzatmadan. İki ayeti peş peşe okuduğumuzda ne görüyoruz? Bakın, bir sure iniyor. Yani sure dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın hani ayetlerden oluşan ve bir konuyu müstakilden anlattığı ayetler bütünü. Ayet iniyor ve iki farklı grupta iki farklı tesir yaratıyor ayetler. Müminler bu ayetler, bu sureler sayesinde imanlarına iman katıyor. Ama aynı ayetler münafıkların, kafirlerin küfrüne küfür, nifakına nifak katıyor. Ya diyorsunuz ki yani ayetse ikisini de aynı etkilemesi lazım. Ayetin olumsuz etkilemesi akla pek mümkün gelmiyor. Yani ayet iner düzeltir bunları. Hayır. Ayet inip insan düzeltecek olsa o zaman imtihanın falan hiç manası kalmaz. Allah indiriyor, sen zorunlu olarak pıt ona yapıyor. Hayır. Sen ayete olumlu yaklaşırsan ayet senin alıyor hidayetine, hidayet katıyor. Ama sen zaten ayetlere karşı ön yargılısın, farklı bir gözle bakıyorsun, için hastalık dolu, nifak dolu, küfür dolu, ayeti duydukça daha beter oluyorsun. Şimdi diyeceksin ki hocam hani yorum mu? Bir bakalım yorum mu diye. Ben bir ayet hemen okumak istiyorum. İsra suresinde 82. ayette. Bakın Allah Teala buyuruyor ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Bakın indirdiğimiz bu Kur'an'da diyor biz Allah. Öyle şeyler var ki yani indirdiğimiz Kur'an bir şifadır ve rahmettir. Yani ikram doludur bu. Şifaun lima fi sudur diyor Yunus suresinde. Yani gönüllerde, kalplerde olanlara şifa. Yani insan içini temizler bu ayetler. Temizler ama kimin? Bu çok önemli. Bakın ayet bir daraltma yapıyor. Diyor ki ma huve şifaun ve rahmetun lil müminine. Müminler için şifa ve rahmet görevi görüyor. Yani sen zaten inanmışsın ve kalbin ayetlere açık. Sen Allah'a kalbini açarsan Allah da ne yapıyor? Alıyor senin kalbini, daha da genişletiyor. İmanına iman, mutluluğuna mutluluk katıyor tabiri caizse. Seni geliştiriyor. Ama sende o açıklık var zaten. Sen gönlünü İslam'a açmışsın. O zaman okuduğun Kur'an sana şifa. Dertlerini çözüyor. Okuduğun Kur'an sana bir rahmet. İyilikler sunuyor sana. Ama aynı Kur'an'ın bakın başka bir fonksiyonu var. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Aynı Kur'an zalimlerin ise hüsranını arttırmaktan başka hiçbir şey yaramıyor. Daha çok hüsranını arttırıyor. Niye? Zalim kendisi çünkü bakın. Yanlış yapıyor. Allah'ın dediklerini yapmıyor. Kur'an-ı Kerim'e eksik bulmak için, hata bulmak için bakıyor. Menfaatine uyarsa ayet arıyor. Diyor ki bir iş yapacağım, dur yapacağım işe bir meşruiyet kazandırayım şuradan. İstismar için Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor. Ama bakıyor ki yapacağı işe ters bir hüküm var. Hoppa tamam bu Kur'an'da iş olmaz. Günümüzde Kur'an problem çözemez. Şu işte hanginizin imanını arttırdı canım? Kur'an okuyorsunuz da ne oluyor? Okuduğum işte gördük. Kur'an'ı sen mümince okursan sana şifa ve rahmet. Zalimce okursan hüsranını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Okunan yine Kur'an ama bakın. Önemli olan sizin Kur'an'a yaklaşımınız. Adam gibi yaklaşırsanız Kur'an'ın size açacağı çok fazla hayırlar, nimetler, ikramlar var. Ama ters yaklaşırsanız da bu sefer baş aşağı inmenize daha fazla yardımcı oluyor. Aynı ayetler, aynı sureler.
Evet, yani şimdi bakıyorsunuz ki Kur'an'ı keyfine uydurmak isteyenler bir tarihselcilik peşine koşuyorlar. İşte bu ayetler o günün şartlarına göreydi. Ya bugün mümkün mü kardeşim? Yani bu şartlarda bırak Allah'ını seversin. Yani kredisiz ekonomi mi olur? Yani bu böyle şey yapıyorlar. Allah'a laf öğretmeye kalkışıyorlar ama kendilerini de dinsiz göstermek istemiyorlar. Çünkü toplum tarafından dışlanma hoş bir şey değil. Ve bunu hep görüyoruz. İşte o günün şartlarına göreymiş de buymuş falan filan. Tabi diyecekler, ne yapalım, herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, gitsinler, biz gitmiyoruz. Gitmemek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ. Hani görmüyorlar mı onlar? Onlar derken bak şimdi şey var, bir imanlar, müminler var. Hani müminlerin imanını artırır diyor. Ama kafirlerin sadece şeylerini, pisliklerine pislik katar diyor. O zaman ennehum dediği zaman hem mümin hem herkes görüyor yani. Bir zor bir imtihandan geçiriliyor. Fî kulli âmin her yıl merraten ev merrateyn. Yani bir ya da iki kere. Yani ben şöyle hayatı şey gibi düşünüyorum. Böyle engebeli bir yol gibi. Bir yukarı çıkıyorsun. Tepedeyim, o her taraf gözüküyor. Bir de aşağıya düşüyorsun. Tekrar çıkıyorsun. Ya şimdi kazandık, kaybettik falan. Yani şimdi kazandık, kaybettik meselesi de bunu zenginlik, fakirlik olarak hemen insanlar algılıyorlar. Aslında zenginlerin imtihanı fakirlerden çok daha ağırdır. Çok daha ağırdır. Çünkü önüne günah işlemenin bütün imkanları dökülüyor. Herkes sana değer verdiğini zannediyorsun. Elindeki mala değer verdiğinden verdiğinin farkında değilsin. Onun için hani bir söz söylerler. Varın varsa alem senin yarindir. Varın yoksa sokak senin yolundur. Alemin senin yarın olması da sana faydalı gibi değil, o sana gelmiyor. Senin elindekini almaya geliyor. E sokak senin yolunsa ne kadar rahat, oh milletten kurtuldum diye rahat rahat yürür gidersin işte. Dolayısıyla bak, bu imtihan her an hepimizin karşısına çıkar. İmtihanda ya böyle mi soru olur, olmaz derseniz okullarda imtihana girdiğiniz zaman bakın, ya böyle soru mu olur dediysen sınıfta kalırsın, sen bilirsin. Sorular sorgulanmaz. Sen cevap vermeye çalışacaksın. Allah-u Teala da seni cevap veremeyeceğin bir soruyla imtihan etmez. Bunu da çok iyi bileceksin. Allah beni bunda imtihan ettiğine göre ben kesinlikle başarabilirim demen lazım ve yürümen lazım. Evet. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Tabii burada müminlerle ilgili değil, münafıklarla ilgili olduğu ve kafirlerle ilgili olduğu burada belli. Allah-u Teala bunları çeşitli imtihanlardan geçiriyor. Hani belki yola gelirler diye. Ama onlar dönüş yapmıyorlar. Ve kafalarındaki bilgilerini de kullanmıyorlar. Ne bilgi? Ya kardeşim ben böyle yapıyorum ama şu mesela şu anda biz Süleymaniye'deyiz. Hemen sokağımızda, sokağımızın öbür başı İstanbul Müftülüğü, daha önce Şeyhülislam'dıktı, ondan önce Yeniçeri Ocağı'ydı. Ben bu sokaktan her geçtiğim zaman düşünürüm. Ya şurada neler olmuştur ya? Şu sokağın, bir de padişah her cuma Süleymaniye'ye gelir, insanlar burada ne yapardı? Hani onlardan hiçbirisi yok. Sadece, peki ben de olmayacağım biraz sonra. Ne oluyor yani? Herkes bu bilgiyi biliyor. Ya kardeşim bu dünya geçici. Yapma. Biliyorsun Cenab-ı Hakk'ın, Allah konusunda kimsenin de şüphesi yok. Doğrular konusunda herkesin bir ittifakı var. Doğru bildiğini yapsana. وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ. Onlar doğru bilgilerini kullanmıyorlar. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ. Bir sure indiği zaman işte bu münafıklar birbirlerine bakıyorlar. Ya da kafirler de olur tabii. Hel yarakum min ahad? Tabi buna münafık. Bir gören biri var mı? Hiç gördü mü? Şimdi sure duymuşlar, sureyle ilgili laf söyleyecekler. Bir sürü sümmen sarafı hemen oradan çekilip gidiyorlar. Yani o sureyi dinlememek için, ondan haberdar olmamak için. Sarafallahu kulubehum. Allah da bunların, siz misiniz buradan kaçan? Allah da kalplerini çeviriyor bunlar. Yani şunu çok iyi bilelim. Başımıza gelen her şey kendi yaptığımızın karşılığıdır. Ama Allah-u Teala sürekli yanlışlarımızdan vazgeçmemiz için de önümüze imkanlar serer ve sıkıntılar verir. Doğru çözümler gösterir. Niye bunlar, Allah onların şeyini, kalplerini kaydırıyor? بَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Çünkü onlar kavrayışsız bir topluluk. Şey yapmıyorlar yani. Yani böyle ince düşünmüyorlar, iyice düşünmüyorlar. Menfaatleri olduğu zaman hemen menfaatleri, ya tamam onu da yaparız sonra. Çünkü onda doğru olduğunu bildikleri için. Ya her şeyin bir zamanı var. Vay be. Allah zaman ne zaman yapılacağını bilmiyor da sen mi biliyorsun? Bu tam bir şirktir. Tam bir şirktir. Her şeyin bir zamanı var, öyle mi? Vay. Öyle şey olmaz. Bu tamı tamına şirktir. Kendisini Allah'tan daha akıllı görmektir. Haşa. Evet, burada söyleyeceklerim var mı? Tamam. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Aziz. Evet, şurası kesin. Size kendi içinizden bir elçi geldi. Tabi o güçlü bir elçi. Güçlü, kuvvetli bir elçi. Çünkü Allah-u Teala gerçekten وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ diyor. Sen muhteşem bir yaratılış içerisindesin. Hakikaten öyle bir güçlü ki, yani işte biraz önce konuştuk. Koskoca Mekke ordusunun karşısında tek başına da durabiliyor. Mekke'de bütün imkanlar bitinceye kadar kalıyor. Öldürmek istedikleri var, hapse atmak istiyor. Hiçbirisi umurunda değil. Ondan sonra bütün savaşlarda müthiş bir başarı gösteriyor. Güçlü bir Resul var. Kendi içinizden gelen birisi diyor. Nasıl oluyor? Aleyhi ma anittum. Yani sizi sıkıntıya sokan şeyler, onun aleyhine olur. Yani kendi sizin yerinize koyuyor ve ondan dolayı rahatsız oluyor. Harisun aleykum. Size karşı da çok böyle düşkün, yani böyle, yani Türkçe'de de kullanır, çok hırslı, çok, yani çok böyle size düşkün. Sizi başınıza bir şey gelmesini istemiyor yani. Bil mu'minine raufun rahim. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok da merhametli. Her türlü iyiliği ve ikram yapmak istiyor. Çok da şefkatli bir birisi. Şimdi burada mesela Rauf ve Rahim kelimeleri geçiyor. Sen bu konularda bir şey söyleyecektin galiba, değil mi?
Evet, bu hani şöyle söyleniyor tefsirlerde. Normalde bu iki sıfat yan yana olarak Rauf'un Rahim şeklinde Kur'an-ı Kerim bütünlüğünde hep Cenab-ı Hak için kullanılıyor. Sadece burada yani iki sıfat yan yana Rauf Rahim şeklinde Resulullah'a izafe edilerek kullanılmış. Yani bu da Allah tarafından ona verilen değeri gösteriyor. Ama tek başına kavramlar tabii ki insanlar için de kullanılabiliyor. Mesela Rahim kelimesi Fetih suresinin son ayetinde 29. ayette Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Yani Muhammed Allah'ın Resulü, elçisidir. Onunla birlikte olanlar da birbirlerine karşı, kafirlere karşı son derece çetin ama birbirlerine karşı da rahimdirler. Bakın ruhama, rahim kelimesinin çoğulu. Yani birbirlerine karşı son derece iyiliksever. İşte rahim burada da insanlar için kullanılmış oluyor. Rauf da hani rafet, incelik, şefkatlik anlamında Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Mesela işte hadlerin uygulanmasında وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَتُنْ. Hani sizi hadleri uygulama konusunda şefkat tutmasın, uygulayın Allah'ın emrini anlamında. Bunun haricinde Hadid suresinde, burayı da bir açalım. 57. sure. Orada da şöyle geçiyor. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا. Hani Nuh ve İbrahim'den sonra birçok elçiyi peş peşe gönderdik. وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ. Ardından, onların ardından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلِ. Ona İncil'i verdik. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Bakın işte Rauf ve Rahim'in kökü. İki kavram bir arada burada geçiyor. Ama Rauf ve Rahim şeklinde değil. Kök anlamlı olarak. Onu takip edenlerin, ona uyanların, ona tabi olanların kalplerine de rafet ve rahmet, yani bir şefkat ve merhamet duygusu koyduk diyor Allah. Yani bu iki kavramın bir arada kullanıldığı insanlar için, ama Rauf ve Rahim olarak Cenab-ı Hak haricinde sadece Kur'an-ı Kerim'de Resulullah için kullanılmış. Bir de burada ayet bizim içimizden bir elçi olmasını vurguluyor Cenab-ı Hak. Bu da Âl-i İmrân suresinin 164. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olarak geçiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Bakın Allah müminlere karşı iyilik ve ikramda bulunmuştur. Ne yaparak? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi içlerinden bir elçi göndermek suretiyle onlara bir iyilikte bulunmuş. E düşünsenize, yani biz insanız. Bize insan olmayan bir elçi geldiğinde Allah bize diyecek ki onu örnek al. Ya nasıl örnek alacaksın ki? Benim gibi yemiyor, içmiyor falan. O yüzden inanmayanlar Kur'an bütünlüğüne baktığımız zaman hep Allah'ın elçilerinin bizim gibi bir beşer olmasına kafayı takmışlar. Sürekli diyorlar ki مَا لِهَذَا الرَّسُولُ Mesela Furkan suresinde hemen Mekkeli müşrikler Resulullah'a şey biliyorlar. Ya diyorlar, bu nasıl bir elçi be kardeşim? يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ Bu da bizim gibi yiyor. Bu da bizim gibi çarşıda pazarda dolaşıyor. Ya bu rahmet. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ama onlar da biliyorlar bu işin böyle olacağını zaten. Diyor ki Allah bir melek indirseydi bize. Melek indirseydi diyecektik ki o zaman. Baştan içten pazarlıklı. Ya Rabbi, şimdi ben insanım, benim zaafım var. Yemek yemek zorundayım, çalışmak zorundayım, çarşıya pazara gitmek zorundayım. E sen bir tane melek indirmişsin, bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyor. Ben nasıl örnek alayım? O yüzden yapamadım ben onu. E Cenab-ı Hak ne diyor? قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا Yani yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı, tabii ki diyor biz gökten onları uyarmak için bir melek indirirdik. Ama yeryüzünde bugün dolaşanlar kim? Bizleriz. O zaman bize bizim cinsimizden, insana insan cinsi bir elçi geliyor. Ve bu bakın Allah'ın bir ikramı, bir nimeti olarak da bize sunulmuş oluyor. Aynı zamanda da örnek almak da birebir mümkün oluyor. Çünkü bakıyorsun ki o da etten kemikten. Tek farkı Allah'tan vahiy alıyor olması. Onun dışında her şeyi bizim gibi. O yüzden Allah diyor ki bak, o böyle yaptı sen de yap. O bunu yapmadı sen de yapma. Var mı mazeretimiz şimdi onun gibi olmamak için? Yok. Ama çalışırsak Resulullah'a örnek alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. E bu rahmet değil de ne o zaman? İşte Cenab-ı Hak da burada لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ diye bak. Dikkat edin, size kendi içinizden bir elçi geldi. Hem de nasıl bir elçi? İşte size karşı son derece düşkün, son derece merhametli, şefkatli. E o zaman böyle bir Resulün ümmeti olmak da bizler için bir şeref tabii ki. Ona layık bir ümmet olabilmek bizlerin en büyük görevi. Cenab-ı Hak hayırlı bir ümmet inşallah bizleri de eyler.
Evet. Evet, şimdi burada tabii ister istemez izleyicilerimizin kafasına bazı şeyler takılabilir. Rahim kelimesi Allah'ın özelliği, tamam, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz her gün, yani Allah'ın rahim olduğuna dair. Şimdi Allah-u Teala'nın buna sıfatı deniyor. Allah'ın iki türlü sıfatı vardır. Birisine bir sadece kendinde olan özellikleri gösteren sıfatlar ki ona zati sıfatlar denir. Bir de insanlarda da, işte cinlerde, meleklerde de olabilecek olan sıfatlar vardır. Onlar da sübuti sıfatlar denir. Yani mesela Allah-u Teala'nın varlığı, vücut işte denir, varlığı. Allah-u Teala bir yaratılmış falan değildi. Bir başlangıcı yok. Yani Allah her zaman var. Her zaman da var olacaktır. Böyle bir Allah'tan başka böyle bir varlık yok. İşte kıdem deniyor. Varlığın ezeli olması. Tabii ebedi olması.
Kendinden olması.
Kendisinden olması her şeyin. Vahdaniyet tek olması. İkincisi yok. Her şey çift yaratılmış Allah tarafından ama kendisi tek. Beka, işte ebedilik sıfatı ve muhalefet minli havadis, yani hiçbir şeye benzemiyor olması. Yani biz Allah'ı, biz hiçbir şeye benzetemeyiz. Allah'ı ancak kendi tanımlamasıyla öğrenebiliriz. O da ayetlerde bize kendisini tanımlamıştır.
Sübuti sıfatlar
ise bizde de olabilir. Mesela hayat. Şimdi sen hayattasın. Allah da hayatta, tamam. Ben canlıyım, Allah da canlı elbette.
Semiyar, basar, irade.
İlim mesela, bize ben bunu biliyorum. İlim sıfatı işte bu alim. Allah için de alim kelimesi kullanıyor. İşitme mesela dinleme. Allah da işitir, dinler. Biz de işitir, dinleriz. İşte görme meselesi. Allah bize de vermiş onu. Ama tabii ki Allah'ta olan özellik de bizimki.
Yani Allah zaman gibi olmasa da sıfatta bir ortaklık yani, var. Yoksa
bir ortaklık var. Yoksa Allah'ın ilmiyle.
Şeklinde, şemalinde.
Mesela Allah'ın, Allah kendisi ilmi için ne diyor?
Ruhu bi kulli şeyin alim.
Her şeyi bilir diyor. Ve de diyor ki
وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ Deniz diyor Rabbimin, de ki deniz Rabbimin sözlerini yazmak için mürekkep olsa deniz biter, Rabbimin sözleri bitmez. Hatta Lokman suresinin sonunda daha fazlasını söylüyor Allah. Yani deniz mürekkep olsa, yedi deniz daha ona ilave
bütün
etmişler.
Ağaçlar kalem olsa,
bütün ağaçlar kalem olsa onlar biter, Allah'ın sözü bitmez. Böyle şimdi şu Allah'ın kelamı bu ne olacak? Bir iki okuma mürekkeple yazılır.
Ufacık bir şey
yok. Dolayısıyla yani bizim bilgimiz Allah'ın bilgisi kıyas kabul etmez ama gene az da bir, yani aynı sıfat oluyor. İşte böyle irade, dileme meselesi, kudret, güç meselesi, kelam, konuşma meselesi, tekvin bir şey yapabil, yeni bir şey yapabilme. Tamam bunlar ama tabii Allah-u Teala'nın onunla asla kıyas kabul etmez. Şimdi bakımdan yani bu zihinlere gelebilir diye bunu burada söyledim. Şimdi şu son ayeti okuyalım ki bu hepimizin can kulağıyla dinlememiz gereken bir ayet. Lütfen çok dikkatli dinleyelim. Allah-u Teala diyor ki eğer yüz çevirirlerse neden yüz çevirecekler? Resulün getirdiğinden yani Allah'ın kitabından. Yüz çevirirlerse fekul söyledi. Bu ilk emir Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam her konuda bizim örneğimiz değil mi?
Tabii ki.
Biz de aynı şeyi söyleyeceğiz. Tamam bütün dünya yüz çevirebilir. Ben tek başıma kalabilirim. O zaman şöyle diyeceksin. Hasbiyallah. Allah bana yeter. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur.
Yani ondan başka boyun eğeceğim.
Ondan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız boyun eğemem. Kusura bakmayın. Tek başınayım. İşte az önce konuştuğumuz Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke ordusu karşısında tek başına kalması. Ya da Mekke'de yalnız Ebu Bekir radıyallahu anh vardı. Bir işte Ali vardı. Yani çok az kişilerle kaldı ve Medine'ye geldi. Bizim de yani İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Tamam, koskoca devlete tek başına karşı koydu. Biz de böyle demek zorundayız. Yani tek başına kalmayı kabul etmeyen kişi yani hiç doğru bir yolda değildir. Tek başıma kalabilirim. Çünkü Allah böyle söylüyor bize. Hasbiyallah, Allah bana yeter. Allah her zaman var, her yerde var, her şeye gücü yetiyor. Biz her şeyi onun emrinde. O zaman ben ona dayandıktan sonra dünyada benden daha güçlü kimse olmaz ki. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Sadece ona kayıtsız şartsız boyun eğilir. Başkasına değil. Aleyhi tevekkeltu. Ben ona tevekkül ettim. Ben ona dayandım, ona güvendim. Ve huve rabbul arşil azim. O büyük arşın sahibidir. Yani tüm yönetim onun emrindedir. Onun emri olmadan hiçbir şey olmaz. O zaman ben neden korkacağım ki? Hepimize böyle olalım. Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyet bu işte. Ya işte etrafımda kimse yok, sen bilmiyorsun. Ben şimdi bunu yaparsam millet etrafımdan kaçar, beni yalnız bırak. Bıraksınlar kardeşim ya. Allah-u Teala seni yalnız bırakmasın. Ne olacak ki? Biz işte Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Etrafında her türlü şey var. Mesela işte Firavun var. O kadar zengin, o kadar güçlü. Ne oldu? Kayboldu gitti hepsi. Daha neler neler. Dolayısıyla kaybolmayacak, gitmeyecek olan bir tek Allah'tır. Zaten ahirette de huzuruna çıkacağımız, hesap vereceğimiz odur. Öyleyse biz tek başımıza kalmayı kabul edersek doğru yoldayız. Yani şu manada tek başıma da olsam ben bu yolda yürümeye devam edeceğim. Öyle sağıma sorma değil, ben önüme bakacağım. Ha aynı birlikte aynı yolda gelenlerle elbette ki şey yaptı işte biraz önce Yahya Hoca Fetih Suresinin son ayeti birbirlerine karşı merhametli, birbirleriyle çetin bir yapı oluşturmalar. Elbette ki yapacağız. Ama herkes etrafımızdan da kaçabilir. Bunu da asla göz ardı etmememiz lazım. Cenab-ı Hak kendisine tam teslim olan ve onun rızasından başka hiçbir şeyi hedeflemeyen, ömrünü bu şekilde geçiren samimi müminlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Var mı sen söyleyeceğin? Tamam peki. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.